Ayrım 12.
Köylüler Memo'nun salı verildiğini anında öğrenmişlerdi. Ortaya bir yığın söylenti çıkmıştı. Köylülerin bir bölümüne göre Memo'ya Hallacı Mansur işkencesi yapılmış. Ama o bir tek sır vermediği gibi bütün subayları ve üsteğmen Altın Bilek'i tehdit etmişti. Bazı köylüler ise Memo'nun arkasında dağda barınan silahlı talebelerin olduğunu söylüyorlardı. Onlara göre ise Mazgirt köylerinin horozu Memo'ydu. Birkaç köylü de silahlı çetelerin Altın Bileğe para yedirerek Memo'yu serbest bıraktırdıklarını yayıyordu. Herkes her şeye inanıyor, inandığını etrafa yayıyordu. Köylüler 2 gün sonra Memo'yu ziyaret etmeye başladılar. Eskisinden daha ciddi, daha saygılıydılar. Eve girenler ilkin Memo'nun patlayan tabanlarına, kırılan dişlerine hayretler içinde bakıyor, Altın Bileğe ve polislere lanetler yağdırıyorlardı. Bazıları içten içe of iyi olmuş keşke iki bacağını da kırsalardı derken Memo'ya dostça yaklaşıyor. Yezid'in Hüseyin'e yapmadığını yapmışlar sana Memo diye kızgınlıklarını ifade ediyorlardı. Memo her konuşana olur insan halidir geçer diyordu. Memo'yu başçavuş Mürsel'e gammazlayan Şaklaban Ali de geldi. Oğulları ölmüş gibi yüzüne korkunç bir yas ifadesi verdi. Patlayan tabanları hassasiyetle inceledi. İnsanoğlu Adem Ata'dan bu yana böyle zulüm görmedi dedi. Köşede oturan yaşlı köylülerden birisi sebep olanın namusu payimal olsun dedi. Şaklaban Ali duymazlıktan geldi. Memo pek bir şey anlamadı. Gururla baktı misafirlerine. Olur insan halidir geçer dedi. Rahmetli bana derdi ki inkarın başladığı yer karakolun kapısıdır. Karakolun kapısına sıçan kancığın en iyi tek başına bir kurt sürüsünü dağıtır. Kız hele çay yap misafirlere. Rahmetlinin her sözünde bir keramet vardı dedi köşedeki ihtiyar. Büyük adamdı. Nerede şimdi öyle adam diye onayladı Şaklaban Ali. Köşedeki ihtiyar yüzünü buruşturarak yere tükürdü. Alişerlerin soyu tükendi. Dünya rayberlerle doldu dedi. Seyit Rıza devrinde bir ihbarcıyı yakalamışlar. Başına torba geçirip mağaraya getirmişler. Mağarada 5-10 kişi varmış. İhbarcı demiş... Başımdaki torbayı çıkarın, hepinizin yüzünü tek tek göreyim. Ondan sonra hakkımda ne hüküm verirseniz verin, gam yemem. Köylüler hayret havasında gülümseyip, vay be gibilerinden mırıldandılar. Memo anlatılandan pek bir şey anlamamıştı. Cemaate uymak için o da gülümsedi. Olur, insan halidir diyerek esnedi. Rahmetli derdi ki, insanın ihbarcısı bulgurun taşı gibidir, ayıklamasan dişini kırar. Ama ayıklayacak baba yiğit nerede diye bağırdı köşedeki ihtiyar. Köylüler ihtiyarla Şaklaban Ali'ye baktılar. Orta yaşlı sarışın bir köylü sigarasını derin derin yudumlarken, karakolu basan Mürsel'in evini nar gibi çatlatan kuvvet bulgurun taşını mı ayıklayamaz diyerek öksürdü. Şaklaban Ali'nin sırtı terledi, yanaklarına kan hücum etti. Beser çay sinisiyle içeri girmeseydi kalkıp çıkacaktı. Memo işin farkında olmadığı için sohbetin seyrini değiştirdi. Tabanlarımın derisini Beser'in çeyiz sandığına koydum. Herkes bu dünyaya bir eser bırakır gider. Rahmetli namını bıraktı. Alişer'in sesi kaldı yadigar. Rayber kalleşliğini bırakıp gitti. Seyit Rıza yiğitliğini dar ağacında bırakıp gitti. Benim bu dünyaya yadigarım da tabanlarımın derisidir. Köşedeki ihtiyar koç boynuzlarını andıran beyaz parlak bıyıklarını sıvazladı. Memo'nun fikrindeki Gonca'yı kavramakta güçlük çekmedi. Çayından bir fırt aldı. Sigarasını körükledi. Sırtını rehavetle duvara verdi. Bakışlarını Memo'nun ayaklarına çevirdi. Üç tırnağın kararmış, hicran bağlamış kenarları dedi. O tırnakların düşerse onları da tabanından kopan derilerin yanına koy. Bunların yanına da kalın bir sopa koy. Yolunu şaşırmış insanoğluna senden bunlar miras kalsın. Yanına bir de kısa vasiyet yaz. De ki, doğduğumda bana bunları hediye ettin ey Ademoğlu. Artık yol göründü bana. Al hediyeni de hayrını gör. Köylüler birbirlerine bakarak güldüler gevşek gevşek. Yorulmuş peygamberler topluluğunu andırıyorlardı. Gökyüzünden kendilerine inen biricik ayet şöyleydi. Tembellik yeryüzüne indirdiğim nimetlerin şahıdır. Sallaklaşın, esneyin, derin derin ve kaşının. Rehavet içinde geviş getirerek tatlı tatlı kaşınanların benim indimde makamları yüksektir. Odada sigara ve odun dumanı vardı. Çayın şirin, kekremsi kızıllığı sohbetin ağırlığıyla ışıldıyordu. Bardağın biri gidip biri geliyordu. Olur insan halidir. Adam var ki zenginliğini miras bırakır gider. Benim zenginliğim de bunlardır. Herkes kendi ayağının derisini miras bıraksaydı, Mehdi'yi beklemezdik her gün. Dünya dünyalığına pişman olmazdı. Köylüler yavaş yavaş çekip gittiler. Mürsel'in devriyeleri gece yarısına doğru Memo'nun evinin önünden geçtiler. Biri diğerine, Allah bilir deniz gezeninin adamları içeridedir diye fısıldadı. Bela bizden uzak dursun, boş ver cevabını aldı. Hoş bir esinti vardı. Derelerin şırıltısı karanlığın hükmünü yırtıyordu. Dağlarda yankılanan bu ses sarıp sarmalıyordu mezraları. Süleyman Nakış'ın evine giderken Hoşimih kömünde mola verdiler. Yolculuklarını Nakış'ın evine gece varacak şekilde ayarlamışlardı. Boş gömde yoğun pire vardı. Pireleri dağıtmak için ateş yaktılar. Dumansız ateş. İbo arkası yırtılan sağ lastiğini ocağın başında büyük bir iğneyle dikti. Şapkasını çıkardı, saçlarını taradı. Azeroğlu'ndan horozlu aynayı alarak köse sakalına baktı. Sırtını kaşıdı, çoraplarını değiştirdi. Cebinden çıkardığı kağıda bir göz attı. Marşları beğendim dedi. Besteleri de fena olmamış. Ölü değil, gayet canlıdır. Bunların birinci kongrede resmileşmesi gerekiyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Askeri güçlerin oluşması durumunda ordu kongreleri sistemini de yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kongrelerin işlevi ne olacak? Dedi Ali Haydar. Bu bizim demokratik sistemimizin bir gereğidir. İster askeri, isterse sivil olsun. Tüm kitle örgütleri demokratik merkeziyetçiliğin gereği olarak kongrelerini yapmak durumundadırlar. Kongreler atılımın ve yenilenmenin manivelalarıdır. Temel kararların, eleştiri ve öz eleştirilerin, tahlillerin, hesaplaşmaların, seçimlerin ana zemini kongrelerdir. Ordu kongreleri de tüm orduyu temsil eden delegelerden oluşacaktır. Ordunun teorik ve pratik sorunlarını, iç işleyişini, halkla olan ilişkilerini, askeri ve politik aksiyonlarını, tüketim ve üretim sorunlarını, en üstten en alta kadar komuta kademelerinin demokratik seçimlerle yenilenmesini, tepeden atamalarla seçilmiyor mu komuta kademeleri diye kesti sözünü İbo'nun. Hayır, tüm kademelerde bazı olağanüstü haller hariç, halk ordusunun erleri kendi komutanlarını kendileri seçerler ya da komuta konseylerini seçerler. O konseyde komutan ve yardımcısını seçer. Mesela en üst komuta konseyi olan halk ordusu komuta konseyini halk ordusu kongresi seçer. Azeroğlu ateşe bir iki kuru odun attı. Yani senin anlayacağın İbo'nun açıklamasına göre biz şu durumda antidemokratik bir uygulama içerisindeyiz. Evet dedi İbo ama bu zorunluluğun bize dayattığı bir durumdur. Ordusu olmayan komutanı mecbursun tepeden atamaya. Görünmeyen cinlere onları seçtirecek değilsin ya. Haydar'a dedik ki sen Ovacık ve Hozat mıntıkasının komutanısın. Görevin orada grubunu örgütlemektir. Orduda seçim sistemi pek kafama yatmıyor dedi Ali Haydar. İbo gülümsedi. Halk ordusunu diğer ordulardan ayıran önemli kriterlerden birisidir bu. Ordu içindeki bürokrasinin palazlanmasını nasıl engelleyeceksin? Orduyu üretime ve politikaya sokmazsan, demokrasinin nimetlerini onun tüm mensuplarına eşit bir şekilde dağıtmazsan, askeri bürokrasi ona egemen olur, onu halktan koparır. Halktan kopan bir ordu ise, sivil bürokrasiyle birleşerek devrimi vurur, darbe bile yapabilir. Savaşın kuralları farklıdır dedi Ali Haydar. Savaş kesin ve anında şeyler ister. Dakikliği sever savaş. Makinalı tüfek gibi işlemeyi sever. Demokrasinin ruhuyla savaşın ruhu ve mizacı çelişir. Söylediklerin hayat hakkı bulur mu bilemiyorum. Örneği var mı? Örneği olsun olmasın. Büyük ve köklü doğrular zor uygulanan şeylerdir. Devrim zorluklardan, yeniliklerden kaçmaz. Gelenekselleşmiş, insan ruhuna dal budak salmış. Uygulanması kolay olan eski şeylerden kaçar. Yenilmemek için şarttır bu. Bu zaten devrimin ve halkın mantığıdır. Azeroğlu ayaklarını ateşe doğru uzattı. Devrimin mantığı olabilir ama halkın mantığı değildir dedi. Halkın mantığı paşa mantığıdır. Taşaklı bir adam gelsin de bizi kurtarsın diye düşünür. Allah'ı ve Mehdi'yi yaratan halk değil mi? Büyükköylü isyanının önderi Pugaçev kendisini çar ilan etmek zorunda kaldı. Çünkü köylülerin gözünde çar kadar büyümüştü. Babayiler kendi önderleri İshak'a Baba Resul Allah diyorlardı. İbo bakışlarına ciddi bir ifade verdi. Maviş çakırımsı tonlar ışıklanır gibi oldu. Deryayı yeryüzündeki şeylerle, renk ve dalga cümbüşüyle değerlendiriyorsunuz. Onun derinliğindeki akıl almaz zenginliklerden haberiniz yoktur. Sizin teorinize göre halk şeflik sistemini sever. Kolektif komünel yönetimi, devrimci demokratiyi sevmez. Bu biraz da sizin halkı tanımadığınızı gösteriyor. Süleyman Nakış'ın bile sizden daha iyi düşüneceği kanısındayım. Ali Haydar güldü. Nasıl olsa akşam onun evine gideceğiz, bu konuda ne düşündüğünü öğreniriz dedi. Ben Hıdır'ın görüşlerine katılıyorum. Halkın mantığı paşa mantığıdır. 3000 yıllık mantıktır. Kardere köyünden bir tanesi geçenlerde bana Enver Paşa'yı övüp duruyordu. Aslında ordu tehlikesi bir kuruluştur dedi Azeroğlu. İktidara geldikten sonra dağıtacaksın. Paşa'yı gören toplum paşalaşıyor. Bu noktada sana katılmıyorum diye çıkıştı Ali Haydar. İbo onaylar gibi baktı Ali Haydar'a. İktidara gelince orduyu dağıtan mantık emperyalizm ve proleter devrimleri çağını kavrayamamıştır. Ekim devriminden önce Lenin Paris Komünü'nü örnek alıyordu. Ordu sorununu halkın genel silahlanmasına dayanan bir anlayışa sığınarak çözüyordu. Ama devrim düzenli, profesyonel ordu gerçeğini dayattı. Emperyalist müdahaleleri kırmanın başka bir yolu yoktu. Zaten dünyanın askeri sistemi ve silah teknolojisi düzenliliği, profesyonelliği, ihtisaslaşmayı dayatıyor. Ordu sorununu en iyi kavrayan kişilerden birisi Stalin'di. Hitler'in belini bu doğru kavrayışla kırdı. Ama onun da geçmişinde ders çıkarabileceği somut bir örnek olmadığı için 2. Dünya Savaşı yıllarında ve sonrasında ordunun bürokratlaşmasını engelleyecek tedbirleri alamadı. Soğuk Savaş şartları ve Kore Savaşı bu sorunda yoğunlaşmasını engelledi. İkindi üzeri kömden çıktılar. Deşt ormanını geçtiler. Hamik Dağı'nın eteğinden Bostan Köyü'ne indiler. Karanlık çökmüştü. Süleyman Nakış yine her zaman olduğu gibi evinin önünde ateş yakmıştı. Köpek gelen 3 kişiyi havlayarak karşıladı. Tüm aile ateşin çevresindeydi. Evin arkasındaki dağın zirvesinde kocaman bir dolunay belirmişti. Evin önünden geçen minnacık dere ışıl ışıl yanıyordu. Karanlığı Süleyman Nakış'ın çıkışı dalgalandırdı. ''Hoşt, gel buraya hoşt. Buyurun buyurun. Hoşt, köpek sus.'' Dereyi geçerek ateşe doğru tırmandılar. Nakış gelenleri tanımıştı. Tüm aile ayağa kalkmıştı. Zozan kız gülümsüyordu. Nakış gelenlerin yanaklarından öptü. Kalkanların yerlerine gelenler oturdu. Hoşbeşten sonra Nakış ocağın üzerine bir tencere dolusu patates koydu. ''Söylemesi ayıp, hepimiz açız. Kaynasın da yeşil soğanla domatesle beraber yiyelim. Puş dünyanın puş yemeği olur.'' Bayan Nakış sohbeti ayakta dinliyordu. Misafirlerin ayakkabılarına, pantolonlarına, mintanlarına, kaşlarına, gözlerine, saçlarına, gülüşlerine büyük bir merakla bakıyordu. Dereden yükselen balık kokusu, taze soğan ve ahır kokusuna karışıyordu. Zozan'ın keçisi evin açık kalan kapısından misafirleri seyrediyordu. Nakış Bostan Köyü'nün haberlerini bitirdikten sonra Dallıbahçe nahiyesindeki haberlere geçti. Dallıbahçe'nin karakol komutanı, ''Benim karakoluma karışmasınlar da ne yaparlarsa yapsınlar.'' demiş. Aşağı Doluca köyünden Yusuf'un keçisini kurt parçalamış. Kolanda güvercin avlayan Eftal'in ağzı eğilmiş. Derede keçiyle uygunsuz vaziyette yakalanan Cafer utancından köyü terk edip İstanbul'a gitmiş. Tenceredeki patateslerin hepsini yediler. 10-15 soğan sofrada kayıplara karıştı. İlk kaybolanlar domateslerdi. Misafirin sofraya uzanan kollarının yanında karanlıklardan çıkarak sofraya dalan tip tip çocuk kolları da vardı. Köyde hiç kimse bu kadar yoksul bir insanın ne amaçla bu kadar çocuk yaptığını bilmiyordu. Köylüler tanımadıkları çocukları görünce herhalde bu da Nakış'ındır diyorlardı. Yemekten sonra Bayan Nakış ocağa çaydanlığı yerleştirdi. Yarın Düzgün Baba'da kurban kesip lokma dağıtacaklar. Söylemesi ayıp, yarın siz de gidin. Taze keçi eti alın, kavurup yersiniz. Çocukların et dalaşından bize bir şey düşmez dedi Ali Haydar. Söylemesi ayıp, bu Nazımiye'de sizi tanımayan kalmadı. Çocuklar sizin yanınızda et çekişmesine girmezler. Utanırlar sizden. Minik Zozan Ali Haydar'ın yanına sokuldu. Amca, çocuklar sizin kaldığınız mağaraya girdiler. Sizin orada kaldığınızı gelip köyde herkese söylediler. Hangi mağaraya girdiler şekerim? Şu deredeki balkonlu mağaraya mı? He, ona girdiler. Bir şey olmaz diyerek Zozan'ın yanaklarından öptü. İbo'ya dönerek, jandarmalar köye geldiğinde koşup bize haber veriyor. Bizim istihbarat örgütümüzün üyesidir. Bunun haber vermesiyle bölgeyi terk ediyoruz. İbo Zozan'ı kucağına aldı, yanaklarından öptü. Bunun ikinci adı herhalde uçurum kuryesidir. İleride herhalde buna haber ulaştırmada birincilik nişanını verirsiniz. Büyüyünce de halk ordusu kadın tugayı komutanı olur. Bu dağların kızıl Amazon'u olarak kartallaşır, enginleri açılır. Süleyman Nakış'la eşi saf, kocaman ve mahcup bir tarzda gülümsüyordu. Diğer çocuklar kuzu sükunetiyle seyrediyorlardı misafirleri. Köpek alevlerin parlaklığına dalmış düşünüyordu. Ali Haydar Azeroğlu'na gülümseyerek göz kırptı. Sen biliyor musun Nakış, bizim devrimci orduda yani halk ordusunda subayları seçimle erler seçecek diye Nakış'ı konuşmaya zorladı. Nakış kucağındaki çocukla ilgilendiği için soruyu kavrayamamıştı. Ayıp olmaması için bir şeyler söylemek zorunda kaldı. Aklında sadece seçecek kelimesi kalmıştı. Hayırlı olur, iyi olur inşallah dedi. İbo gülümseyerek Ali Haydar'a baktı. Ben size demedim mi, bu noktada Nakış sizden daha ileridir. Halkın ruhunda ve vicdanında güçlü bir demokratizm vardır. Azeroğlu Süleyman Nakış'a hayretle baktı. Halk ordusunda generalleri erlerin seçmesini istiyorsun demek. Erler senin şu komşun Hıdır'ı general seçerse ne olur? Olmaz diye itiraz etti Nakış. Nakış'ı tongaya düşürme dedi İbo. Kimler aday gösterilir? Seçim ve ordu kongreleri sistemi nasıl işler? Bunları bilmeyen bir insanı komşusu Hıdır'la yanıltmayın. Hıdır'ı zaten sevmiyor. Söylemesi ayıp, Hıdır'ı bitim kadar sevmem. Hıdır generalin postalının bağı bile olamaz. General generaldir. Erlerin haddine mi düşmüş onu seçmek? Erler vatani vazifesini yapar. Tezkeresini alır, evine gider. Üçü de birbirlerine bakarak gülüyorlardı. Nakışlar misafirlerin niye güldüklerini anlayamamışlardı. Süleyman Nakış, bunlar herhalde komşum Hıdır hakkındaki görüşlerime gülüyorlar diye düşündü. Zozan'ın keçisi ateşe iyice yaklaştı. Misafirleri süzdü, pişmiş kelleler gibi ne gülüyorsunuz dercesine hayretini sundu. Gözleri cennet kehribarı gibi parlıyordu. Avurtlarını şişirerek tatlı tatlı geviş getirdi. Tıksırdı, Zozan'a baktı, yanına gitti. Dolunay göğün zirvesine, yıldızlar harmanına doğru yükselmişti. Çoban yıldızı, Dolunay'a inat çılgınca parlıyordu. Söylemesi ayıp, bir general bir orduya bedeldir. General çobansa asker koyundur. Koyun olmasa çoban, çoban olmasa koyun aç kalır. Şimdi biz koyunlara desek, ey koyunlar, toplanın da kendinize bir çoban seçin. Ne olur? Hiçbir şey. Belki tutar kendilerine keçiyi çoban seçerler. Keçi de onları alır götürür, kayalıklarda perişan eder. İyi bir general bin askere bedeldir. Köpek havlayarak karanlığa daldı. Ejderha ile karşılaşmış gibi havlayışlarını artırdı. Nakış konuklarını jandarma korkusuyla dağın eteğindeki karanlıklara doğru gönderdi. Köpeğin havladığı kesime gitti. Yolunu kaybetmiş beyaz bir danayla karşılaştı. Zozan da babasıyla birlikte gelmişti. Kızım bu kızılkanların danasıdır. Sen götür kızılkanlara teslim et. Ben misafirleri bulayım. Karanlıkta kaybetme danayı. Evin önündeki ateş biraz daha büyümüştü. Dolunay ateşi kuşatan karanlığın gücünü emiyordu. Arkadaşlar gelin gelin bir şey yok. Gelen danaymış diye sesleniyordu karanlığa Süleyman Nakış. Kırmızı kamer fötr şapkasını dizine geçirmişti. Başı dimdikti. Elinde küçük kara bir tesbih vardı. Püskülü rengarenk imamesi gümüş işlemeliydi. Üzerinde oturduğu keçe tercan alevilerinden yadigardı. Sırtını alımlı bir jirki halısına dayamıştı. Kocaman ak bıyıkları bakışlarına mağrur bir ifade veriyordu. Dişleri ve bıyıklarının kökü nikotin sarısını giymişti. Kaşları kartal kanadı gibi kapatmıştı gözlerini. Mavi damarlı, kırışık, kıpkırmızı bir yüzü vardı. Kalın, işlemeli, beyaz yün çorapları oturduğu keçenin beyazlığında erimiş gibiydi. Hanımı ve birkaç kadın yanında oturuyordu. Sağ ve sol duvar dibine tesbih taneleri gibi dizilmişti Roşnik köylüleri. Saygıyla dinliyorlardı kırmızı kameri. Kör kamerin yaptığı yanlıştı ağalar. Karısı önceden gençlere haber vermeseydi, üç kişinin jandarma kurşunuyla ölümüne sebep olurdu. İhbarcılık dünyanın en melanet işidir. Sakın ihbarcılık yapmayın. Bu dağlara yerleşen gençlerin bir şey yapacakları yok. Çünkü ne silahları var ne adamları. Kapının yakınında oturan orta yaşlı bir köylü, silahları var da gizliyorlar kamera dedi. Baksana kaç yere bomba attılar. Bombası olanın silahı olmaz mı? Dağlarda bizim görmediğimiz kıyamet kadar adamları var. Kırmızı kamer soğukkanlılıkla bıyıklarını sıvazladı. Kulak asmayın dedi. Kuvvetleri yoktur. Halkı tanımıyorlar. Devletin kuvvetini bilmezlikten geliyorlar. Tuttukları yoldan geri dönmezlerse devlet hepsini keklik misali bu dağlarda vurup düşürecek. 38'de 500 kişiye kumandanlık ettim. O zaman gücümüz vardı. Kartalı gözünden vuran kahramanlarımız vardı. Bu dağlar bizimdi. Ormanlarımız vardı. Hükümet bu kadar kuvvetli değildi. Halk 7'den 70'e kadar hükümete karşıydı. Ne oldu? 3 ay dayanamadık. Ama kamera bu gençlerin her tarafta gücü var diye söze girdi Hüseyin Deniz. Ankara, İzmir, İstanbul, Diyarbakır. Her tarafta adamları var. Birine bir şey olduğu zaman bütün gazeteler, radyolar haberini veriyorlar. Eskiden bizden 100 kişiyi şu derede kurşuna dizselerdi, kimsenin haberi olmazdı. İnimiz, timimiz kaybolup giderdi. Kamera ağının kaşları kalktı. Bir çift parlak bakış belirdi kırışık derilerin arasından. Kulak asmayın dedi. Silahı olmayanın hükmü olmaz. Kartalı kartal eden gagasıyla pençesidir. Saldırmayanın ne gagası ne de pençesi bir işe yaramaz dedi Hüseyin. Kamera gizlice gülümsedi. Gagayla pençe kudretine sahip olsaydı güvercin de saldırırdı. Bu gençler bir şey yapamaz hükümete. Bu dağlarda heder olur giderler. Deniz gezeri astılar, başsız kaldı hepsi. Cahil olmayın. Buralara asker gelirse askerden yana görünün. Deyin ki biz hiç kimseyi görmedik. Odaya sigara dumanı dolmuştu. Dışarıda dağlar yeşillikler içinde güneşleniyordu. Altın bileğin baskısı köylüleri bu sorunu konuşmaya zorluyordu. Geçenlerde Hıdır Ağa'nın torunu Ali Haydar yanında bir arkadaşıyla gelmişti. Dedim senin deden koca Dersim'i ayağa kaldırdı da bir şey yapamadı. 2-3 kişiyle sen ne yapacaksın? Biz devrimciyiz, biz onlara benzemeyiz dedi. Kamera köşede oturan köylüye baktı. Hıdır Ağa'nın torunu bize de geldi. Rahmetli yaşasaydı torununa ne derdi acaba? Dedim oğlum, bu Roşnik'te hiç kimse seni desteklemez. Belki deden rahmetli Hıdır Ağa'nın hatırı için bir parça ekmek verirler ama peşinden gitmezler dedim. Git mektebini bitir. Bu dağlarda vururlar seni dedim. Güldü. Canımız feda olsun fakir fukaraya dedi. Kadınlar hüzünlenmişlerdi. Mazlum bir edayla dinliyorlardı Kırmızı Kamer'i. Kırmızı Kamer'in hanımı misafirlere çay getirmek için ayağa kalktığında hükümetin ocağı sönsün. Ne kadar gencin kanına girdi. Yezid'in Hüseyin'e yapmadığını hükümet gençlere yaptı. Beli eğilmiş, mavi damarlı elleri büyümüştü kadının. Dersim kumandanı Fehmi beni tehdit etti. Bana bak kamera dedi. 100.000 koyun içinde bir koyunun olsa sürüye girer o koyunu bulurum. Ayağını denk al dedi. Güldüm. Bana bak kumandan bey dedim. Ben fakir bir adamım. Benimle uğraşma dedim. 100.000 koyun içinde bir koyunum olsa senin gelip olmana lüzum yok. Kurt gelip o koyunu bulur dedim. Bu dünyanın ruhu mülksüz olan şanslı insanlardan birisi de benim dedim. Cahil cahil güldü bana.